Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Tim Harford'ın The Undercover Economist, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş Baskı adlı kitabı, iktisadın gündelik hayatın içine nasıl yerleştiğini anlatan, genel okura yönelik popüler ekonomi çalışmasıdır. Kitap, bir tren istasyonundaki pahalı kahveden ikinci el otomobil piyasasına, sağlık hizmetlerinden küresel yoksulluğa kadar farklı örnekleri aynı soruya bağlar insanlar ve kurumlar. Kıt kaynaklar karşısında hangi teşviklerle hareket eder? Harford, matematiksel modelleri ön plana çıkarmak yerine arz, talep, rekabet, piyasa gücü, bilgi eşitsizliği ve dışsallık gibi kavramları somut durumlar üzerinden açıklar. Gözden geçirilmiş baskı, bankacılık krizi ve onu izleyen ekonomik dalgalanmalara dair değerlendirmeler de içerir. Eserin amacı, ekonomiyi yalnızca borsa, faiz ya da devlet bütçesiyle sınırlı bir alan gibi görmekten çıkarmaktır. Okura, fiyatların, kurumların ve kişisel tercihlerin arkasındaki görünmeyen düzeni inceleyen bir düşünme biçimi kazandırmayı hedefler. Bu yönüyle kitap, ders kitabı ağırlığı taşımayan ama ekonomik mantığı ciddiyetle ele alan erişilebilir bir giriş niteliğindedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kıtlık ve konum rantı, pahalı kahvenin asıl nedenini açıklar. Harford'un en bilinen çıkış noktalarından biri, tren istasyonundaki kahvenin neden sokaktaki benzer kahveden pahalı olduğudur. İlk bakışta bunun yalnızca yüksek işletme maliyetinden kaynaklandığı düşünülebilir. Kitabın vurgusu ise daha temel bir noktadadır. İstasyon içindeki uygun satış alanı kıttır ve yolcuların zaman alternatifi sınırlıdır. Birçok yolcu istasyondan çıkıp daha ucuz bir dükkan arayamaz. Çünkü treni kaçırma riski vardır. Bu nedenle satıcı, ürünün fiziksel maliyetinin ötesinde konumun sağladığı avantajı fiyata yansıtabilir. Ancak Harford, olağanüstü kazancın her zaman kahve satıcısında kaldığını varsaymaz. İstasyon alanını kontrol eden mülk sahibi, yüksek kira talep ederek bu avantajın önemli bölümünü alabilir. Burada da Ricardo'nun rant fikri, modern bir şehir manzarasına uygulanır. İstanbul'da vapur iskelesi, havalimanı ya da yoğun aktarma noktalarındaki fiyat farklarını düşünmek de aynı mekanizmayı görünür kılar. Kitap, yüksek fiyatı ahlaki bir kusur ya da otomatik olarak açgözlülük saymak yerine kıt bir konuma erişimin nasıl gelir yarattığını sorgular. Böylece fiyatların maliyet kadar seçenek azlığını ve pazarlık gücünü de yansıttığını gösterir. İkinci olarak, piyasa gücü. Rekabetin olduğu yerde bile fiyatları biçimlendirebilir kitap. Piyasada çok sayıda marka bulunmasının her zaman güçlü rekabet ve düşük fiyat anlamına gelmediğini gösterir. Harford, özellikle kahve zincirleri, süpermarketler ve benzeri işletmeler üzerinden firmaların tüketicilerin farklı ödeme isteğini nasıl değerlendirdiğini inceler. Aynı ürün ya da benzer hizmet, bulunduğu yer, sunum biçimi, hız, marka algısı ve müşterinin aciliyeti nedeniyle farklı fiyatlanabilir. Ekonomik açıdan önemli olan, herkesin tek bir piyasa fiyatıyla karşılaşmaması, bazı müşterilerin alternatif arama maliyetinin daha yüksek olmasıdır. Bir kişi için küçük bir fiyat farkı başka bir dükkana gitmeye değerken, zaman baskısı altındaki başka biri için değmeyebilir. Firmalar bu farklılıklardan yararlanacak biçimde ürünlerini, şubelerini ve fiyatlarını düzenler. Harford ayrıca yüksek karın tek başına piyasa istismarının kanıtı olmadığını da hatırlatır. Bir şirket yenilik, verimlilik, iyi hizmet veya risk alma sayesinde yüksek getiri elde edebilir. Buna karşılık, giriş engelleri ve sınırlı seçenekler kalıcıysa piyasa gücü daha sorunlu hale gelir. Bu ayrım, kamu tartışmalarında önemlidir. Bir sektörde fiyatların yüksek olması, doğrudan cezalandırılması gereken bir durum olarak değil, maliyetler. Rekabet koşulları ve erişim engelleri birlikte değerlendirilerek ele alınmalıdır. Üçüncü olarak, ikinci el otomobil örneği. Bilgi eşitsizliğinin piyasayı nasıl bozduğunu gösterir, Harford'un ele aldığı ikinci el otomobil meselesi. Alıcı ile satıcının aynı bilgiye sahip olmadığı piyasalara açıklık getirir. Satıcı, aracın geçmiş sorunlarını, bakım düzeyini ve gerçek kalitesini alıcıdan daha iyi bilir. Alıcı ise kaliteli bir araçla sorunlu bir aracı kesin biçimde ayıramadığı için ortalama kaliteye göre temkinli bir fiyat teklif eder. Bu teklif gerçekten iyi araca sahip satıcılar için yetersiz kalabilir. Onlar piyasadan çekildikçe piyasada düşük kaliteli araçların oranı artar. Alıcıların güveni daha da azalır ve teklif ettikleri fiyat yeniden düşer. Sonuç, kötü ürünlerin iyi ürünleri dışarı itebildiği bir döngü olabilir. Kitap bu mekanizmayı yalnızca otomobillere bağlamaz. Sigorta, kredi, sağlık hizmeti ve çeşitli profesyonel hizmetlerde de tarafların birbirinin riskini ya da niteliğini tam görememesi benzer sorunlar üretir. Çözüm, her zaman devlet müdahalesi olmak zorunda değildir. Garanti, bağımsız ekspertiz, itibar, markalaşma ve güvenilir kayıtlar bilgi açığını azaltabilir. Yine de bu araçların çalışması için kurallara uyulması ve sözleşmelerin uygulanması gerekir. Harford'un asıl katkısı, piyasanın kendiliğinden kusursuz işleyeceği varsayımını sorgulamasıdır. Gönüllü alışverişin varlığı tek başına yeterli değildir. Tarafların ne bildiği ve hangi güvenceye sahip olduğu da belirleyicidir. Dördüncü olarak, dışsallıklar. Çevre ve sağlıkta bireysel kararların toplumsal bedelini görünür kılar kitapta piyasa başarısızlığı kavramı. Bir kişinin ya da şirketin kararının bedelinin başkalarına yansıdığı durumları anlamak için kullanılır. Bir fabrika üretimden kazanç sağlarken çevreye verdiği zararın maliyetini bütünüyle üstlenmiyorsa, piyasa fiyatı toplumun gerçek maliyetini eksik yansıtır. Benzer biçimde trafik sıkışıklığı bir sürücünün yolculuğunun diğer sürücülerin zamanını da etkilemesiyle ortaya çıkan bir dışsallıktır. Harford'un yaklaşımı, çevre kuralları veya sağlık politikaları konusunda kolaycı yargılardan kaçınır. İyi niyetli bir düzenleme bile, arazi değerlerini artırarak mülk sahiplerine beklenmedik kazançlar sağlayabilir ya da maliyeti farklı gruplara aktarabilir. Bu nedenle bir politikanın amacına bakmak yetmez, teşvikleri ve yan etkileri de incelemek gerekir. Sağlık hizmetlerinin yüksek maliyetine ilişkin tartışmalar da bu çerçevede ele alınır. Sigorta düzeni, hizmet sağlayıcıların ücretlendirme biçimi ve hastaların bilgi düzeyi yalnızca bireysel tercihlerin toplamıyla açıklanamayacak sonuçlar doğurur. Kitabın öğretisi, piyasa aksadığında her çözümün basitçe daha fazla yasak ya da daha serbest piyasa olmadığını vurgular. Sorun önce doğru tanımlanmalı. Ardından maliyetleri karar verene yaklaştıran, bilgi akışını iyileştiren ve gereksiz yan etkileri sınırlayan kurumlar değerlendirilmelidir. Son olarak, yoksulluk, küresel ticaret ve kurumlar üzerinden karşılaştırmalı üstünlük sınanır. Harford, ülkeler arasındaki büyük gelir farklarını yalnızca doğal kaynaklar, eğitim düzeyi veya yol uzunluğu ile açıklamanın yetersiz kaldığını savunur. Bu unsurlar önemlidir. Ancak insanların yatırım yapmasını, sözleşme imzalamasını, tasarruf etmesini ve yeni iş kurmasını mümkün kılan kurumlar da belirleyicidir. Mülkiyetin korunmadığı, yargının güven vermediği ve rüşvetin yaygın olduğu yerlerde uzun vadeli üretken faaliyetlerin getirisi belirsizleşir. İnsanlar değer yaratmak yerine kısa vadeli çıkarlarını güvenceye almaya yönelir. Kitap, bu nedenle yoksulluğu yalnızca para veya yardım eksikliği olarak görmez. Güven, hukuk, hesap verebilirlik ve işleyen kurallar ekonomik fırsatların temelidir. Küreselleşme bölümünde ise karşılaştırmalı üstünlük fikri öne çıkar. Ülkeler, her alanda en verimli olmasalar bile, göreli olarak daha iyi oldukları alanlarda uzmanlaşarak ticaretten karşılıklı kazanç elde edebilir. Çin'in büyümesi, dünya ekonomisine daha güçlü biçimde katılım tartışmasının önemli örneklerinden biri olarak anılır. Bununla birlikte Harford'un çerçevesi, ticaretin tek başına sihirli çözüm olmadığını ima eder. Ticaretin faydaları, yatırımı ve girişimciliği destekleyen yerel kurumlar zayıfsa sınırlı kalabilir. Böylece kitap, kalkınmayı tek nedenli açıklamalar yerine teşvikler, devlet kapasitesi ve uluslararası bağlantıların birlikte şekillendirdiği bir süreç olarak ele alır. Sonuç olarak The Undercover Economist, ekonomiye ilk kez ciddi biçimde yaklaşmak isteyen okurlar. Üniversiteye başlamadan önce temel kavramları yerli yerine oturtmak isteyen öğrenciler ve gündelik fiyatların ardındaki mantığı merak edenler için özellikle uygundur. İş dünyasında çalışanlar, kamu politikalarını izleyenler ve tüketici olarak daha bilinçli karar vermek isteyenler de kitaptan yararlanabilir. Eser, teknik iktisat eğitiminin yerine geçmez. Grafikler, formüller ve ayrıntılı ampirik tartışmalar arayan ileri düzey okura sınırlı gelebilir. Buna rağmen, temel modellerin hangi sorulara cevap verdiğini açık biçimde göstermesi önemli bir düşünsel faydadır. Okur, yüksek fiyat, şirket kârı, yoksulluk, çevre kuralı ya da sağlık harcaması gibi başlıkları tek bir nedene bağlamadan değerlendirmeyi öğrenir. Harford'un benzer popüler ekonomi kitaplarından ayrılan yanı, şaşırtıcı sonuçlar üretmeye çalışmaktan çok iktisadi mekanizmayı adım adım kurmasıdır. Kahve fiyatından ikinci el otomobile uzanan örnekler yalnızca ilginç anekdotlar değildir. Kıtlık, pazarlık gücü, bilgi eşitsizliği ve dışsallık gibi kavramların gerçek hayattaki işleyişini gösteren araçlardır. Gözden geçirilmiş baskının finansal kriz sonrası ekonomik türbülansa da değinmesi, kitabın piyasa kurumlarına dair sorularını daha geniş bir bağlama taşır. Sonuç olarak eser, ekonominin kesin ve tek cümlelik cevaplar vermediğini, fakat doğru sorular sormak için güçlü bir dil sunduğunu gösteren, erişilebilir ve kalıcı bir başlangıç kitabıdır. Destek olmak isterseniz Tim Harford kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.